Ayrım 6. Gök cisimlerinin dönüşleri üzerine Nicolaus Copernicus, sayfa 34. Bölüm 8. Sözünü ettiğimiz temellendirmelerin çözümü ve onların yetersizliği. Bu ve benzeri açıklamalarla gerçekten yeryüzünün evrenin ortasında durduğunu ve kuşkusuz bunun böyle olduğunu ileri sürüyorlar. Oysa yeryüzünün döndüğü görüşünde olunursa her durumda bunun zora değil doğaya bağlı bir devinim olduğu söylenecektir. Ne ki doğaya uygun olan nesneler zorda olan nesnelere karşıt etkiler oluşturur. Nitekim güç ya da dış itme uygulanan nesneler için çözülme zorunludur ve durumlarını uzun zaman sürdüremezler. Doğaya bağlı olan nesneler ise kendilerini doğruca ve en iyi biçimde korurlar. Nitekim Ptolemaios'un yeryüzünün ve yeryüzündeki her şeyin doğanın gücüyle oluşturulmuş dönüş içinde savrulacağı yollu korkusu boşuna, doğa sanattan ya da insan becerisine bağlı olan nesnelerden çok başka bir şeydir. Ne ki devinimi, gökyüzü yeryüzünden ne denli büyükse o denli hızlı olması gereken evrene ilişkin olarak böyle bir korku niçin taşımıyor Ptolemaios? Acaba dile getirilemez bir devinim gücüyle ortadan hareket eden gökyüzü, eğer durursa paramparça olacak biçimde yapılmıştır da bunun için mi? Bu temellendirme yerinde olsaydı gökyüzü kütlesi de kesinlikle sonsuza doğru ilerleyecekti. Çünkü o nedenle büyük bir itme gücüyle yukarıya savrulursa, devinim hep artan dönüş içinde o denli hızlı olacaktır. Bu dönüşün de 24 saat içinde gerçekleşmesi zorunlu olacaktır. Oysa devinimin artmasıyla gökyüzünün büyüklüğü de artacaktır. Böylece hız kütleyi, kütle de hızı karşılıklı olarak sonsuza doğru götürecektir. Ama bilinen doğa bilim kabulü şu: sonsuz olan bir nesne tamamıyla aşılamaz ve hiçbir orantıya göre devinemez. Dolayısıyla gökyüzü zorunlu olarak duracaktır. Ne ki gökyüzünün ötesinde ne bir cisim var, ne bir yer var, ne de bir boşluk var. Kısaca hiçbir şey yok. Bunun için gökyüzünün genişleyebileceği bir şey yoktur diyorlar. O zaman herhangi bir nesne hiçbir şey tarafından sarılıyorsa bu gerçekten şaşılacak bir şey. Gökyüzü sonsuz olsa ve yalnızca iç bükeyliği ile sınırlandırılsa herhalde gökyüzünün ötesinde hiçbir şey olmadığı yollu kabul çok daha yerinde olacaktır. Çünkü ne büyüklükte yer kaplarsa kaplasın her nesne onun içinde olacaktır. Ama gökyüzü devinimsiz kalacaktır. Nitekim evrenin sınırlı olduğunu gösterebilecek en güçlü kanıt devinimdir. İmdi evren sınırlı mı yoksa sınırsız mı? Bu tartışmayı fizikçilere bırakıp şunu kesince belirleyelim. Dönme noktaları içine kapanmış olan yeryüzü küre biçimli bir yüzeyle sınırlıdır. O halde sınırı bilinmeyen ve bilinmeyecek olan tüm evrenin kayıyor olması yerine, doğa gereği onun biçimine uygun bir yeryüzü devinimi kabul etme cesaretini niye gösteremiyoruz ve gökyüzünde görülen günlük dönüşün aslında yeryüzü devinimine bağlı olduğunu niçin ileri sürmüyoruz? Bu durum Vergilius'un Aeneas'ın söylediğiyle benzerlik taşıyor. Şöyle diyor Aeneas: rıhtımdan ayrılıyoruz, ülkeler, kentler geri geri gidiyor. Çünkü bir gemi sakin bir denizde yol alırken gemiciler onun dışındaki her şeyi bu devinim imgesine göre deviniyormuş gibi görürler. Kendi çevrelerindeki her şeyin ise durduğuna inanırlar. İşte tüm evrenin onun çevresinde döndüğüne inanılan yeryüzü deviniminde de bunun böyle olması olası. İmdi bulutlar konusunda bir biçimde alçalarak, yeniden yükselerek havada üzen öteki nesneler konusunda ne diyebiliriz? Ancak şunu: yalnızca toprak kendisiyle sınırda şöyle olan su ile birlikte dönüyor değil. Aynı zamanda havanın önemli bir parçası, ayrıca toprakla aynı tarzda bir yakınlık taşıyan ne varsa, o da ya toprağa yakın hava, toprak ve su parçalarıyla karışmış olduğundan dönüyor ve bunun için tam toprağın doğasını taşımıyor ya da havanın devinimi ödünç alınmış bir devinimdir. Yani hava bu devinime sürekli dönen toprakla olan temasıyı da karşı koymadan katılır. Öte yandan yine şaşılacak biçimde havanın en üst bölgesinin göksel devinimi izlediğini ileri sürüyorlar. Yani birdenbire ortaya çıkan Yunanlıların göktaşı ya da sakal yıldızları adını verdikleri birdenbire ortaya çıkan gök cisimlerini kanıt gösteriyorlar. Nitekim bunların oluşumunun tam bu yerde olduğu düşünülüyor ve onlar da öteki yıldızlar gibi doğup batıyorlar. Bu konuda bizim diyebileceğimiz ise şu: yeryüzüne olan uzaklık yüzünden bu hava parçası kabul ettiğimiz yeryüzü devinimi dışında kalır. Bunun için toprağa en yakın olan hava ve onda asılı olan şeyler de bir rüzgarla ya da başka bir dış güçle, gelişi güzel, devindirilmez derse sakin dururlar. Zaten havadaki rüzgar denizdeki dalgadan başka nedir ki? Ne ki düşen ve yükselen nesnelerin deviniminin evreninkine göre ikili olduğunu, çizgisel ve dairesel devinimle karışık olduğunu söylememiz gerekiyor. Ağırlıkları yüzünden aşağı düşen nesneler en çok topraksı olan nesneler olduğu için bu parçaların bütünün taşıdığı doğayı korudukları kuşku götürmüyor. Ateşli güçle yukarı yükselen nesnelerde de başka bir neden olası değil. Çünkü buradaki topraksı ateş de aslında topraksı madde ile beslenir ve alev yanan dumandan başka bir şey olarak tanımlanamaz. Ama ateşin özelliği ele geçirdiği şeyin uzamına yayılmaktır. Bunu öyle bir güçle yapar ki hiçbir neden ile, hiçbir insan aracı ile onun zincirinden kurtulup işini tamamlaması engellenemez. Yayılma devinimi ise merkezden çevreye doğru olur. Dolayısıyla topraksı parçalardan oluşmuş bir şey yakıldığında ortadan yukarıya doğru gider. İmdi yalın bir cismin deviniminin yalın olduğu yolu iddia, özellikle dairesel devinim hakkında, yalın cismin kendi doğal yerinde, kendi birliği içinde kaldığı sürece geçerlidir. Bir yerde dairesel devinimden başka bir devinim olmuyorsa, yani kendi bütünlüğü içinde kalıyorsa, o duran bir nesneye de benzerlik gösterir. Çizgisel devinim ise doğal yerlerinden ayrılan, itilen ya da herhangi bir biçimde ait olduğu şeyin dışında olan nesneler için söz konusudur. Bütünün düzeni ve evrenin biçimi için kendi yerinin dışında olabilecek bir şey yoktur. Demek ki çizgisel devinim ancak kendileri doğru biçimde olmayan ve doğaya uygun mükemmellikte olmayan nesnelerde, bütünden ayrıldıkları ve onunla birliklerini yitirdikleri zaman meydana gelir. Ayrıca yukarı ya da aşağı giden nesneler dairesel devinimde dışta kalmak üzere yalın, tek biçimli, düzenli bir devinimde bulunmazlar. Çünkü hafiflikleri nedeniyle ya da ağırlıklarının itmesi nedeniyle yönlendirilemezler. Düşen her nesne başlangıçta yavaş devinirken düşme sırasında hızı artar. Oysa buna karşılık buradaki yere ait ateşin, nitekim öteki ateşi görmüyoruz, yukarı giderken sanki toprağa ait maddenin gücü yüzündenmiş gibi yavaşladığını görüyoruz. Oysa dairesel devinim hep düzenli gider. Çünkü azaltıcı bir nedeni yoktur. Öteki devinim ise hızla azalır. Çünkü kendi yerlerine ulaştıklarında ağır ya da hafif olmayı bırakırlar. Devinim de son bulur. İmdi evrenin devinimi dairesel olduğu için ama onun parçalarının çizgisel devinimi de olduğu için şunu söyleyebiliriz. Bir dairesel devinim bir çizgisel devinimle sanki hasta bir canlı gibi birlikte bulunabilir. Aristoteles'in ortadan çevreye doğru, ortaya doğru ve ortanın çevresinde diye üç cinse ayırdığı yalın devinim bir zihin işlemiyle anlaşılabilir. Çizgiyi, noktayı, yüzeyi birbirinden ayırsak da biri ötekinden bağımsız var olamaz. Onların hiçbiri de cisimden bağımsız var olamaz. Tıpkı bunun gibi. Bunlara ek, devinimsizlik durumu bundan ötürü evrene değil de yeryüzüne uyan değişme ve sebatsızlık durumundan daha soylu ve daha tanrısal sayılıyor. Ben de şunu ekliyorum. Daha çok sarılana ve yer açılana, yani yeryüzüne değil de sarana ve yer verene devinin biçilmesi oldukça saçma görünüyor. Dolayısıyla şu da açık. Madem gezegenler yeryüzüne yaklaşıyorlar ve ondan uzaklaşıyorlar, o zaman ortanın, onlar da bu ortanın yeryüzü olmasını istiyorlar, çevresinde dönen tek nesnenin devinimi de ortadan çevreye ve ortaya doğru gerçekleşecektir. Öyleyse madem her devinim kendi orta noktasına dayanıyor, ortanın çevresindeki devinimin genel olarak kabul edilmesi ve bunun yeterli olması gerekiyor. Şimdi şunu görüyorsun. Bütün bunlara göre yeryüzünün devinimi onun dura durmasından daha büyük bir olasılık. Özellikle de yeryüzüne en özgü olan günlük dönüş onda söz konusu olduğu için de böyle. Sanırım sorunun ilk kısmı için bunlar yeterli. 6. ayrımın sonu, sayfa 38.